Ayrım 10. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 120. Atatürk'ün İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmanın özeti şudur. Ekonomi bir ulusun her şeyidir. Çağımız bütünüyle bir ekonomi çağıdır. Osmanlı ekonomiye gereken önemi vermemiştir. Osmanlı'nın fetih politikası gereği asıl unsur Türklerden çok yabancılar, azınlıklar zenginleştirilmiştir. Kılıç sallayanlar yani savaşanlar, saban tutanlara yani üretenlere yenilmeye mahkumdur. Osmanlı'da Türkler hep kılıç sallamak zorunda bırakılmıştır. Siyasal ve askeri başarıların bir anlam ifade edebilmesi için ekonomik başarılarla taçlandırılmaları gerekir. Türk ulusunun yoksullukta değil, zenginlikte eşitliğini amaçlıyoruz. Ülkemizi zenginler ve çalışkanlar ülkesi yapacağız. Yurdumuzu çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapmaya kararlıyız. Türk ulusunun insanca yaşamasını sağlayacak bir ekonomik düzen kuracağız. Bütün uygar uluslar ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüştür. Kanunlarımıza uymaları şartıyla yabancı sermayeye karşı değiliz. Tam bağımsızlığı sağlayan güç kesinlikle ekonomidir. Bir devletin güçlü temeller üzerinde yükselmesini sağlayacak olan şey ekonomik bağımsızlıktır. Düşmanlarımız ekonomik bağımsızlığa sahip olmamızı istemiyorlar ama ekonomi savaşını da kesinlikle kazanacağız. İzmir İktisat Kongresi'nde çiftçi, tüccar, sanayici kesimlerini temsil eden 1135 delege, tarım ve sanayi sorunları, ticari örgütlenmeler, işçi hakları, eğitim ve sağlık işleri, sermaye birikimi ve ekonomik yapılanma, maden, ormancılık, ulaşım, kambiyo ve borsa, gümrükler, korumacılık ve teşekküller gibi konularda görüşmeler yapmış, kararlar almıştır. Toplam 288 maddeden oluşan kararlar hem hükümete iletilmiş hem de kitap olarak bastırılıp halka dağıtılmıştır. Bakınız Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 4 Mart 1923, İzmir 2011. İzmir İktisat Kongresi 12 maddeden oluşan Misak-ı İktisadi'yi yayımlamıştır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı sırasında işgal kuvvetlerinin süngüleri altında yayımlanan Misak-ı Milli, ulusal ant ile Türkiye'nin siyasi amaçları belirlenmişse, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Lozan görüşmeleri sırasında yayımlanan Misak-ı İktisadi, ekonomi andı ile de yeni Türkiye'nin ekonomik amaçları belirlenmiştir. Misak-ı Milli ve Misak-ı İktisadi birbirini tamamlayan, ortak bir amaca hizmet eden iki özgün kavramdır. Misak-ı Milli siyasi bağımsızlığı, Misak-ı İktisadi ekonomik bağımsızlığı amaçlamıştır. Atatürk'ün siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılması diye ifade ettiği durum ancak bu iki kavramın bir araya gelmesiyle mümkün olacaktır. Mazlum milletlere örnek teşkil eden Kemalist ekonomi modelinin en önemli kavramlarından biri Misak-ı İktisadi'dir. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan Misak-ı İktisadi kararları şunlardır. Madde 1. Türkiye, milli sınırları içerisinde lekesiz bir bağımsızlıkla dünyanın barış ve ilerleme unsurlarından biridir. Madde 2. Türkiye halkı milli hakimiyetini kanı ve canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şeye feda etmez ve milli hakimiyete dayanan meclis ve hükümetine daima bağlıdır. Madde 3. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Bütün çalışması memleketi ekonomik olarak yükseltmek amacına yöneliktir. Madde 4. Türkiye halkı kullandığı ürünü mümkün mertebe kendisi yetiştirir. Çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Milli üretimi sağlamak için icabında geceli gündüzlü çalışmak ilkesidir. Madde 5. Türkiye halkı servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğunu bilir. Ormanların evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar, yeniden orman yetiştirir. Madenleri kendi milli üretimi için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır. Madde 6. Hırsızlık, yalancılık, ikiyüzlülük ve tembellik en büyük düşmanımız. Bağnazlıktan uzak, dindarca bir hayat her şeyde ilkemizdir. Her zaman faydalı yenilikleri severek alırız. Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman, fesat propagandalardan nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir vazife bilir. Madde 7. Türkler irfan ve marifet aşığıdır. Türk her yerde hayatını kazanabilecek şekilde yetişir fakat her şeyden evvel memleketin malıdır. Eğitime verdiği kutsiyet dolayısıyla Mevlud-u Şerif, Kandil gününü aynı zamanda bir kitap bayramı olarak kutlar. Madde 8. Birçok savaşlar ve zorunluluktan dolayı eksilen nüfusumuzun fazlalaşmasıyla beraber sağlığımızın, hayatlarımızın korunması en birinci amacımızdır. Türk, mikroptan, pis havadan, salgından ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizcilik gibi bedeni terbiyenin yayılmasına çalışır. Hayvanlarına da aynı dikkat ve himmeti göstermekle beraber cinslerini düzeltir ve miktarlarını çoğaltır. Madde 9. Türk, dinine, milliyetine, toprağına, hayatına ve kurumlarına düşman olmayan milletlere daima dosttur. Ecnebi sermayesine aleyhtar değildir. Ancak kendi yurduna, kendi diline ve kanununa uymayan kurumlarla ilişkide bulunmaz. Türk, ilim ve sanat yeniliklerini nerede olursa olsun doğrudan doğruya alır ve her türlü ilişkide de fazla aracı istemez. Madde 10. Türk, açık alın ve serbestçe çalışmayı sever, işlerde tekelcilik istemez. Madde 10. 1. Madde 11. Madde 11. Türkler, hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. Meslek, zümre itibariyle el ele vererek birlik olurlar, memleketini ve birbirlerini tanımak ve anlaşmak için seyahatler ve birleşmeler yaparlar. Madde 12. Türk kadını ve hocası, çocuklarını iktisadi misaka göre yetiştirir. Adı geçen eser sayfa 33 ila 35. Misaka iktisadi kararlarını incelediğimizde özellikle birinci maddede geçen lekesiz bağımsızlık ifadesi dikkat çekicidir. Türkiye'nin lekesiz bağımsızlığı ile dünyanın barış ilerleme unsurlarından biri olarak sunulması da önemlidir. Bu anlayış Atatürk'ün Batı'nın emperyalizmine hayır ama uygarlığına evet düşüncesinin bir yansımasıdır. İkinci maddedeki kanıyla canıyla elde edilen milli hakimiyet vurgusu da dikkat çekicidir. Bu hakimiyetin asla devredilemeyeceğinin üstüne basılarak ifade edilmesi de anlamlıdır. Beşinci maddede Türkiye halkının ormanlarını evladı gibi sevip ağaç bayramları yaptığı ifadesi de doğaya, çevreye verilen önemi göstermesi bakımından önemlidir. Yine sekizinci maddede hava, güneş, su, temizlik, sağlık, spor ve hayvan sevgisinden söz edilmesi, Kemalist ekonomi modelinin insan, hayvan, doğa merkezli bir proje olduğunu kanıtlamaktadır. Altıncı maddedeki bağnazlıktan uzak dindarca bir hayat, her şeyde ilkemizdir ifadesiyle bağnazlıkla dindarlığın birbirinden ayrılması, Cumhuriyet'in bağnaz olmayan bir din anlayışından dindarlık yana olduğunu gösteren önemli bir ayrıntıdır. Yedinci maddedeki kandil gününün aynı zamanda bir kitap bayramı olarak kutlanması ifadesi okumaya çok büyük önem verileceğinin işaretidir. Dokuzuncu maddede Türk milletinin kendisine düşman olmayan milletlere dost olduğu ve kendi kanunlarına uyulduğu takdirde yabancı sermayeye karşı olmadığı ifadesi, Kemalist ekonomi modelinin yabancı düşmanı, ırkçı ve içe kapalı bir ekonomik model olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Diğer maddelerde de ulusun çalışkanlığına, dürüstlüğüne, birlik ve bütünlüğüne vurgu yapılarak ekonomik kalkınma yolunda halka moral verilmiştir. Atatürk'ün ve kongreye katılan delegelerin ortak görüşleri olan misak-ı iktisadi kararları kongreye başkanlık eden Kazım Karabekir tarafından kaleme alınmıştır. Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi İstanbul 2008 sayfa 857. Misak-ı iktisadi kararlarındaki üslup ve terminoloji de dikkat çekicidir. 12 maddenin tamamında son derece sıcak, candan ve babacan bir üslupla halka seslenilmiştir. Halk sürekli olarak yüceltilmiştir. Halkın ve devletin bir bütün olduğu vurgulanmıştır. Devlet baba imgesinin altı çizilmiştir. Terminolojik olarak ise Türkiye halkı, Türk ve Türkler ifadeleri birlikte kullanılmıştır. 5 maddede Türkiye halkı ifadesinin kullanılması, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir şeklindeki aidiyet duygusunu esas alan kavrayıcı millet tanımının öne çıkarılmak istendiğini göstermektedir. İzmir İktisat Kongresi'nde tarım, ticaret ve sanayi konularında devrimci kararlar alınmıştır. Bu kararlardan bazıları şunlardır. Yerli sermaye güçlendirilecektir. Anonim şirketlerin kurulması kolaylaştırılacaktır. Milli bankalar kurulacaktır. Demir yollarının yapımı hükümetçe bir programa bağlanacaktır. Sanayi teşvik edilecektir. Yerli malı kullanımı özendirilecektir. Amele denilen iş erbabına bundan sonra işçi denilecektir. İşçilere sendika hakkı tanınacaktır. Memlekette ticaret tamamen serbest bırakılacaktır. Aydemir, Adı Geçen Eser, Cilt 3, Sayfa 331. İzmir İktisat Kongresi kararları, İktisat Esaslarımız adlı bir kitap haline getirilip yayınlanmıştır. İzmir'de Anadolu Matbaasında basılan kitabın ön sayfasında büyük harflerle, "Milletimiz mazisinden değil, artık istikbalinden sorumludur." yazılmıştır. Afet İnan bu kitaptan bir adet de Atatürk'e hediye etmiştir. Atatürk, kitapta yer alan kendi konuşma metninde önemli gördüğü yerlerin altını kurşun kalemle çizerek okumuştur. Afet İnan'ın ifadeleriyle, bu kitap o zaman İktisat Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt tarafından Gazi Paşa Hazretlerine hürmetle diye 27. 8. 13 yazılarak sunulmuştur. Bu kitabı Atatürk bana Cenevre'de üniversite öğrenimimi yaptığım ve ekonomi tarihi üzerine çalıştığım zaman 1937 vermişti. Ve kendi açış konuşması üzerinde kurşun kalemle bazı cümlelerin altları çizilmiştir. Mahmut Esat Bozkurt'un Gazi Paşa'ya hürmetle diye imzalayarak Atatürk'e hediye ettiği İktisat Esaslarımız adlı kitabın iç kapağı. İnan adı geçen eser sayfa 24. Atatürk'ün İktisat Esaslarımız adlı kitapta yer alan, kendi konuşmasını incelerken altını çizdiği yerlerden ve sayfa kenarlarına aldığı notlardan bir bölüm. Atatürk'ün iki kalın çizgiyle işaretlediği bir paragrafın hemen üstüne el yazısıyla düştüğü çalışkan notu çok açık bir şekilde görülmektedir. Kemalist ekonomi modeli şekillendirilirken, başta Atatürk olmak üzere bütün Kemalist kuramcılar, dünyada var olan ekonomik kuramları incelemişler ve bu konudaki önemli eserleri tercüme ettirip yayımlamışlardır. Çevrilen eserler arasında Charles Guy'ın Ekonomi Doktrinleri, Adam Smith'in Ulusların Zenginlikleri dikkat çekicidir. Ayrıca bu eserleri incelemek, Kemalist ekonomi modelini biçimlendirmek üzere hükümete bağlı bir Ali Yüksek Ekonomi Konsey kurulmuştur. Paul Gentz'in Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, çeviren Fethi Ülkü, 3. basım Ankara 1995 sayfa 257. Kemalist ekonomi modelinin şekillenmesinde Atatürk'ün 1930'da Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında ekonomi konusunda yazdıklarının önemli bir etkisi vardır. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında kendisinden önceki ekonomik modelleri eleştirerek kendi özgün ekonomi modelinin altını çizmiştir. Atatürk, Bolşevik nazariyesi, İhtilalci siyasi sendikalizm nazariyesi ve menfaatlerin temsili nazariyesini eleştirerek, demokratik ve halkçı niteliklere sahip yeni bir modelden, Kemalist ekonomi modelinden söz etmiştir. Atatürk, Kemalist ekonomi modelini mutedil, ılımlı devletçilik olarak tanımlamış, ekonomide devletin ve kişilerin sınırlarını belirlemiş, takip edilecek ılımlı devletçiliğin kişilerin ekonomik teşebbüslerine ve faaliyetlerine meydan bırakmayan, sosyalizm ilkesine dayanan, kolektivizm, komünizm gibi sistemlere benzemediğini belirtmiştir. Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında devletçiliği şöyle tanımlamıştır. Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik ilkesi, bütün üretim araçlarını bireylerden alarak, özel ve bireysel ekonomik girişim ve çalışmaya meydan bırakmayan sosyalizm ilkesine dayalı bir sistem değildir. Bizim izlediğimiz devletçilik, bireysel emek ve etkinliği ilke almakla birlikte, olanak ölçüsünde az zaman içerisinde ulusu gönence ve ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği ilçelerde, özellikle ekonomi alanında devleti fiili olarak ilgilendirmektedir. Özer Ozankaya tarafından sadeleştirilmiştir. Ozankaya adı geçen eser sayfa 278. Profesör Doktor Afet İnan'ın Atatürk'ten dinleyerek ve Atatürk'ün el yazılarından yararlanarak kaleme aldığı Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün El Yazıları adlı kitabın 351 ve 358. sayfalarında yer alan El Yazıları bölümünde Atatürk'ün devletçilik yerine mutedil ılımlı devletçilik terimini kullandığı görülmektedir. Atatürk bu el yazmalarında aynı terimi parantez içerisinde iki kez kullandığı halde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullarda ders kitabı olarak 7 Eylül 1931 tarihli kararı ile basılan Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı kitabın 59. sayfasında devletçilik anlatılırken mutedil sözcüğü kaldırılmıştır. Aysan adı geçen makale sayfa 80. Profesör Mustafa Aysan'ın ifade ettiği gibi, ancak bu mutedil, ılımlı kelimesinin Atatürk'ün el yazısıyla yazıya kasıtlı bir biçimde eklendiği ve ekleme amacının katı bir devlet kapitalizmine ya da sistemin sosyalist bir ekonomik kalkınma modeline dönüşmesini önlemek için konulduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen makale sayfa 80. Ayrıca Başbakan İsmet İnönü de ünlü Sivas konuşmasında ılımlı devletçilik sözcüğünü kullanmıştır. İlhan Tekel, Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranı'nda Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara 1977 sayfa 164, Aysan adı geçen makale sayfa 80. Ancak İnönü'nün ekonomi politikalarını ılımlı devletçilik olarak değil de devletçilik olarak adlandırmak daha doğrudur. Atatürk İnönü'ye göre her zaman özel teşebbüse çok daha fazla önem vermiş ve katı devletçilikten kaçınmıştır. Emre Kongar, Devletçilik ve Günümüzdeki Sonuçları, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, 1923-1938, İstanbul 1977, sayfa 141 ila 163. İsmet İnönü 1968'de Abdü İpekçi'ye Atatürk'ün aslında ölünceye kadar hep özel teşebbüsü esas tuttuğunu söylemiştir. Kongar, adı geçen eser sayfa 154, Aysan, adı geçen eser sayfa 80. Atatürk 1930 yılında Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında ayrıntılı olarak anlattığı ılımlı devletçilik kavramı üzerinde uzun yıllar boyunca çalışmıştır. 1929 ekonomik krizine çözüm ararken bu çalışmaları daha da yoğunlaştırmıştır. Atatürk, devletçilik ilkesine karar vermeden önce ABD'deki özel teşebbüse dayanan liberal ekonomik rejimi, Rusya'nın 1917 ihtilaliyle uyguladığı komünist rejimi ve Hitler'le Mussolini'nin uyguladığı nasyonel sosyalist ve faşist rejimleri incelemiştir. Şafak Altun, ilk hedef Akdeniz'di, ikinci hedef iktisat, İstanbul 2007 sayfa 220. Devletçilik ilkesini yerli ve yabancı uzmanlarla tartışmıştır. Feridun Ergin, Kemal Atatürk İstanbul 1978'den nakleden Aysan, adı geçen makale sayfa 80. Atatürk'ün ikinci sanayi planını ön sözüne yazdığı ve 1930'da Profesör Afet İnan tarafından yayımlanan Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında ve 1931'de milletvekili seçimi nedeniyle yayımladığı bildiride bulunan ekonomik açıklamaların uzun bir düşünce hazırlığına dayandığı çok açıktır. Aysan, adı geçen makale sayfa 81. Atatürk, ekonomi konusundaki düşüncelerini biçimlendirip bir ekonomi modeli geliştirmek için dönemindeki ekonomi kurumlarını, Alman, Rus, İngiliz, Fransız ve ABD'li iktisatçıların kitaplarını, makalelerini okumuş, bu okumaları sırasında önemli gördüğü satırların altını çizip sayfa kenarlarına notlar alarak kendi ekonomi modelini hazırlamıştır. Atatürk'ün okuduğu kitaplardan 144 tanesi ekonomi üzerinedir. Atatürk'ün özel kütüphanesinin kataloğu Başbakanlık Ankara 1973 sayfa 119 ila 139. Atatürk doğrudan ekonomiyle ilgili bu 144 kitap dışında ekonomiden söz eden yüzlerce siyasi tarih kitabı okumuştur. Atatürk'ün okuduğu ekonomi konulu kitaplardan bazıları şunlardır. Vladimir İliç Lenin, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler, Charles Guide, İlmi İktisat Dersleri, Philippe Leba, İş Hayatı İmparatorluğu, Emil Fage, Liberalizm, Sendikacılık yazarı belli değil, Sosyalizm ve Kapitalizm konusu yazarı belli değil, Mahmut Esat Bozkurt, Osmanlı Kapitülasyonlarının Yönetimi, İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti, 2. 5 Yıllık Sanayi Planı, bakınız Atatürk'ün okuduğu kitaplar, 24 cilt, Anıtkabir Derneği Yayınları, Ankara 2001, Kemalist ekonomi modelinin bilinen adlarından biri de karma ekonomidir. Karma ekonomi tabiri ilk olarak İzmir İktisat Kongresi'nde Mahmut Esat Bozkurt tarafından kullanılmıştır. Mütercimler adı geçen eser sayfa 856. Bazı uzmanlar 1929'a kadar olan ekonomik politikaları daha çok liberalizm olarak değerlendirseler de Kemalist ekonomi modelinin genlerindeki devletçi damardan dolayı bu değerlendirme gerçeği yansıtmamaktadır. Bizzat Atatürk, bizim takip ettiğimiz yol görüldüğü gibi liberalizmden başka bir sistemdir diyerek kendi ekonomi modelinin liberalizm olmadığını açıkça söylemiştir. Yine Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında, yalnız serbest rekabetle bir ülkede ekonomik düzen kurulmaz. Kurulabileceğini sananlar kendilerini bir serap karşısında aldatılmaya koyuverenlerdir yazarak liberalizmi eleştirmiştir. Vatandaş İçin Medeni Bilgiler'den aktaran Ozan Kaya adı geçen eser sayfa 273. Kemalist ekonomi modeli tabii ki gökten zembille inmemiştir. Tabii ki dünyada var olan ekonomi modellerinden esinlenmiştir. Tabii ki kapitalist piyasa koşulları içinde dünya ile rekabet edebilmek için özellikle 1929 öncesinde liberal çizgiye kaymıştır. Ancak mevcut modellerden esinlenmiş olmasına karşın kendi özgün tarzını yaratmıştır. Aslında karma ekonomi tabiri hem 1929'dan önceki liberal ağırlıklı dönem için hem de 1930'dan sonraki devletçi ağırlıklı dönem için kullanılabilir. Model 1929'da biraz daha devletçiliğe evrilmiştir. Kemalist ekonomi modelinin 1929'daki evriminin temelde iki nedeni vardır. Birincisi, 1923 ila 1929 yılları arasındaki ekonomi politikalarından istenilen sonucun alınamaması, İkincisi de 1929'da patlak veren dünya ekonomik krizinden en az kayıpla çıkma isteğidir. Böylece model, değişen iç ve dış ekonomik koşullara başarıyla uyum sağlama yeteneği kazanmıştır. Gerçek şu ki, Kemalist ekonomi modeli az gelişmiş, yoksul bir ülke durumundaki Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomik krizinden en az kayıpla çıkarmayı başararak bir anlamda rüştünü ispatlamıştır. Kemalist ekonomi modelini anlamak için devletçiliği, devletçiliği anlamak için de devletleştirmeyi, millileştirmeyi anlamak gerekir. Atatürk daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 1 Mart 1922'de TBMM'de yaptığı konuşmada devletleştirmekten şöyle söz etmiştir. İktisat politikamızın önemli gayelerinden biri de kamu yararını doğrudan doğruya ilgilendirecek iktisadi teşebbüs ve müesseseleri maliyemizin ve teknik kudretimizin müsaadesi oranında devletleştirmektir. Topraklarımızın altında duran maden hazinelerini az zamanda işleterek milletimizin menfaatini gerçekleştirebilmek ancak bu usul sayesinde devletleştirme ile olanaklıdır. Kemalist ekonomi modelinin babası Atatürk, yabancıların, azınlıkların ve dönme devşirme saltanatının elinde Osmanlı ekonomisinin nasıl çöktüğünü, koskoca devletin çok derin bir borç batağına nasıl sürüklendiğini, kapitülasyonların, düyun-u umumiyenin, yabancı sermayenin nelere mal olduğunu bizzat yaşayarak görmüştü. Bu nedenle Kemalist ekonomi modeli önce bağımsız ekonomiye engel olan kapitülasyonlardan, düyun-u umumiyeden ve dış borçlardan kurtulmayı, sonra da yabancı sermayeyi dizginleyerek yerli sermaye, Türk burjuvası yaratmayı amaçlamıştır. Bunun için Osmanlı'dan kalan yabancıların elindeki işletmeleri devletleştirerek, millileştirerek işe başlamıştır. Amaç, dış borç almadan ya da ölçüsünü kaçırmadan kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen bağımsız ve ulusal bir ekonomi yaratmaktır. Atatürk'ün böyle bir ekonomi yaratmak istemesinin nedeni onun şu sözlerinde gizlidir. Osmanlı, fatihleri, hakanları, istiklalcileri, sürükledikleri uluslarla birlikte sabanın önünde yenilip gerilemeye başladıktan sonra asıl yıkımların büyüğü baş gösterdi. Sadece şahane bağış olarak yabancılara ve ülke içerisindeki Hristiyan uyruklara verilen halklar, sanki devleti zorlayarak, alın teri harcayarak alınan haklar sayıldı. Yabancılar yalnız bu hakları koruyup kollamakla kalmadılar, belki her gün bunları biraz daha genişletip yaymak için yollar aradılar ve buldular. İçerideki uyluklarsa koruyup durdukları iç kuruluşlara dayanarak, dışarıdaki dindaş devletlerin yüz verip kışkırtmalarına uyarak, öz Türkleri yok edecek bir siyasal varlık kazanmaya çalışmaktan geri durmadılar. Yabancılar hem bunları kışkırtıyorlar, hem bizim iç işlerimize el atıyorlar ve her karışmada bir yeni ayrıcalık koparmadan ellerini çekmiyorlardı. Bunlar olup dururken çoktan yoksul düşmüş ulus, devletin isteği vergiyi veremez, berektiremez hale geliyordu. Halbuki başı taçlılar, saraylılar, bab-ı aliler ne yapıp yapıp gösterişlerini, harcayışlarını sürdürebilmek için gereken parayı elde etmek yolunda hiçbir davranıştan çekinmiyorlardı. Bu yüzden borçlanmalar oldu. O kadar borçlandılar ki, o kadar elverişsiz koşullar içinde borç aldılar ki, bankanın faizlerini bile ödeyemez oldular. En sonunda bir gün geldi, Osmanlı Devleti'nin sıfırı tükettiğine hükmettiler. Akçalı işlerini denetlemeye giriştiler. Böylece başımıza düyun-u umumiye denen bela çökmüş oldu. İşte Atatürk Kemalist ekonomi modelinin omurgası oluştururken bu düşüncelerin etkisi altındadır. Kemalist ekonomi modelinin en kalın kırmızı çizgileri yabancı sermaye ve borçlanmadır. Atatürk, ben yalnız bugün için değil, özellikle gelecek için devlet hayatı ve memleketin refahı noktasından mali bağımsızlığa çok önem veriyorum diyerek dış borçlardan arınmış bağımsız bir ekonomi yaratmak istemiştir. Atatürk, Osmanlı Devleti'ni çöküşe sürükleyen ekonomik yanılgıları tekrarlamak istememiştir. Bu nedenle de yerli sermayeye ve öz kaynaklara yönelmiştir. 10. ayrımın sonu, sayfa 134.